Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ailenin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, bu güzel cemaatimizin, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. Rabbimiz kılmış olduğumuz akşam namazımızı, şurada dinlediğimiz Süver-i Kur'aniye'nin güzelliklerini kabul eylesin inşallah. Okunan ayet-i kerimelerden, gerçekten bizim için çizilen hayat programından en güzel şekilde yararlanmayı ve o programı uygulamayı nasip eylesin. Recep-i Şerif'le beraber bir Ramazan yolculuğumuz başlıyor. Böyle adeta basamak basamak Ramazan'a doğru bir yolculuk başlıyor. Bir Recep'te başladık. Ya Rabbi, Recep'i mübarek eyle, Şaban'ı mübarek eyle, bizleri Ramazan'a kavuştur diye Recep-i Şerif Regaib kandiliyle, Miraç basamaklarıyla tamamlandı. Artık Ramazan'ın eşiğine iyice yaklaşmış oluyoruz. Ramazan'da da Rabbimizin istediği kıvamda gerçekten oruçlar tutmaya, sadakalar vermeye, Ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenmeye Rabbimiz muvaffak eyler. Adeta Kadir Gecesi'nde bu yolculuğun zirvelerine doğru yaklaşılır ve Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği bayramda buluşuruz. İki bayram da Yüce Rabbimizin kullarına ikramıdır. Her iki bayramda bir bedel üzerine ikram edilir. Ramazan bayramı inşallah ulaşırız, kavuşuruz. Tutulan oruçlara, ödenen bedellere mukabil olarak Allah'ın bir ikramıdır. Kurban bayramı da evet Allah için dökülen kanların, Allah için yapılan ikramların, kurbanların haccın karşılığı olarak Cenab-ı Hakk'ın özel bir ikramıdır. Tabii kıymetli kardeşlerim, insanın bir maddi yapısı var, bir de manevi yapısı var. Maddi yapısına ceset diyoruz. Manevi yapısına kalp diyoruz, gönül diyoruz. Özellikle Allah dostu dediğimiz insanların bir başka ismi de gönül erleri deriz, gönül ehilleri deriz. Hatta bazı kitaplar, Allah dostlarının menkıbesine yazılan kitapların ismi kapakları da gönül erleridir. Evet. Gönül erleri bir taraftan kendi gönüllerini, Allah'ın o içine verdiği insanın kalbini, kalp alemini en güzel şekilde Rabbine açık tutan, bir önceki sohbetimizde hani Allah ile beraberlik şuuru, maiyet şuuru dediğimiz o Cenab-ı Hakk'a bütün tecellilerine kalbi hazır hale getiren, bir taraftan kendi gönlünü inşa eden, o inşa edilmiş gönülle de başka gönüllere ulaşan insanlar da gönül erleri. Bütün gönül erlerinin iki önemli vasfı var. Bir, kendi gönüllerini inşa ederler. İç dünyada Hakk'ın razı olmadığı arızaları, virüsleri temizlerler. Orayı tasfiye ederler, nefsi tezkiye ederler. Ama bir taraftan da hemen başka gönüllerde yer edinmeye, başka gönüllerden dua almaya, başka gönülleri maddi ve manevi olarak inşa etmeye gayret ederler. Onun için de bu haftaki sohbetimize de yine muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın, Allah kendilerine hayırlı, bereketli, uzun hizmet ve irşad ömürleri versin, Gönlü Rahmet Dergahı Kılmak diye başlığını taşıyan güzel bir sohbeti var. O başlığı inşallah bugün hem onun notlarından hem de diğer notlardan istifade ederek arz etmeye çalışacağız. Demek ki gönül vardır, bir rahmet dergâhıdır. Gönül vardır, gerçekten böyle şehevatın, sefaletin adeta yatağı haline gelmiştir. Onun için de en önemli meselemiz, gönüllerimizi bir dergâh haline getirmektir. Peki dergâhlar neydi? Peki bu dergâh, gönlü dergâh etmek ne demek yani? Dergâh, Osmanlı tarihinde nasıl bir mana ifade ediyordu? Dergâhların genelde bütün tarih boyunca dergâh diye isimlendirilen müesseselerin iki önemli vasfı vardı. Bir, dergâhlar bir manevi tedavi ve terapi merkeziydi. İşi bozulan, aile hayatında sıkıntı çeken, kendi iş dünyasında sıkıntı çeken insanlar dergâhlara gelirler. Oralardaki manevi tabiplerin tedavisiyle gönüllerini düzeltirler. Onlara kimisine sabır tavsiye edilir, kimisine daha başka güzellikler, tesbihatlar verilir ve böylece oraya yaralı gelenler tedavi olurlar. Bir de dergâhların ikinci bir vazifesi vardı. O da sekülerleşmek dediğimiz, insanların dünyaya taptıkları adeta zamanlarda aman bak öte âlem var, daha maneviyat ehli olun, zühde teşvik eden, takvaya teşvik eden, ondan sonra kanaata teşvik eden bir yapısı var dergâhların. Tarih boyunca yaptıkları iki tane temel iş var. Tabii bu arada bütün ümmeti Muhammed'in selameti için dua, diğer taraftan ümmetin yine selameti için kendilerine düşen maddi ve manevi fedakarlıkları da yapan müesseseler dergâhlar. Yani bir tarafta eğer asker gidiyorsa yerine göre askere de katılan, sınırlarda canlarını feda eden murabıtlar da var. Onlar da dergâhlar. Dolayısıyla dergâh demek, bir taraftan Hakk'ın istediği şekilde gönlü ihya eden insanlar, bir taraftan da Allah için, İslam için her türlü fedakarlığı yapabilen müesseseler. Gönlü dergâh haline getirmek de işte böyle bir şey. İnsan nazargâh-ı ilahi olan kalbini gerçekten önce Cenab-ı Hakk'ın nazar edeceği bir kıvama getirmesi, o Allah'ın nazar ettiği kıvamla da Allah'ın bütün mahlukatına Hakk'ın nazarıyla bakabilmesi. Hâlık'ın nazarıyla mahluka bakmak diyorlar. Ama işte o önce insanın kendi iç dünyasını o nazarı yapabilecek bir kıvama getirmesine bağlı. Eğer gönülde o Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği, güzelliği ve O'nun tecellileri hakim olursa, o zaman gönülden de dışarıya bu güzellikler taşar. Ama gönül adeta hırsların, kinlerin, kibirlerin, öfkelerin adeta yerleştiği bir çukur haline geldiyse, oradan da ne yazık ki dışarıya güzel kokular çıkmaz. Daha farklı şeyler çıkar. Onun için kalbe ihtimam ediliyor, gönle ihtimam ediliyor. Ve o işi başaranlara da gönül eri deniyor, gönül insanı deniyor. Yani kimseye zarar olmayan, zararı olmamaktan öteye de hep veren insan, gülen insan, tebessüm eden insan, eliyle, diliyle insanların hayrına koşan insan, yani ona rahmet insanı deniyor. Dolayısıyla da gönlü bir rahmet konağı haline getirmek gerekiyor. Yani Allah Teala'nın has isminden sonra bizlere duyurduğu iki önemli ismi var. Er-Rahman, Er-Rahim. Cenab-ı Hak kendini, has ismini insanlara Er-Rahman ve Rahimiyet ismiyle tanıtıyor. Hani besmele Bismillahil-Kahhar diye başlayabilirdi. O zaman hep içimize düşen ilk idrak kahır olurdu. Bismillahirrezzak dense Allah'ın esmasıdır. O zaman hep Allah dediğimizde aklımıza rızık gelirdi. Ama Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman Allah sözünden sonra gönlümüze düşen ilk idrak Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti oluyor. Diğer taraftan da Cenab-ı Hak Habibi Edibini وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bakın. Lil'alemin. Âlemde ne var? Âlemde her şey var. Âlemde cemaat var, nebadat var, hayvanat var, insanlık alemi var, cinler var. Hepsi var alemde. Alem dediğimiz zaman bütün 18 bin alem diye ifade edilen bütün varlık var. Allah'ın Resulü'de gerçekten baktığımız zaman insana rahmet, değil mi? İnsana rahmet, hayvanata rahmet, nebatata rahmet, cemadata rahmet. Niye? Çünkü öyle olmuş ki cemadat bile Muhammedur Resulullah demiş. Ebu Cehil bir gün Resulullah Efendimizi imtihan etmek için güya böyle avucuna bu şeyde var, birçok kaynakta var. Eline kumlar almış böyle o görmeden. Şöyle arkasına doğru da herhalde bağlamış. Ya Muhammed demiş, söyle bakalım benim avucumda ne var şimdi? Göklerden haber getirdiğini söylüyorsun madem. Benim avucumda ne olduğunu da bilirsin herhalde, alay edecek. Resulullah Efendimiz şöyle biraz sükûtla durmuş. Demiş ki, avucunuzun içinde ne olduğunu ben söyleyeyim mi? Yoksa avucunuzun içindekiler benim kim olduğumu mu söylesin sana? Evet. Cenab-ı Hak ikram edince taşı da konuşturur, ağacı da konuşturur, nebatı da konuşturur, hayvanat da konuşturur. Kadı Yazın Şifa-i Şerif'inde çok misaller var sahih rivayetlerle. Hayvanların bile gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dertlerini anlattıklarını. Değil mi? Var bunlar yani. Ha birileri ya bunlar yok filan der. Yok demekle yok olmuyor. Tarih şahit yani. Böyle rivayet edile edile gelmiş. Bu insanlar görmüşler yani. Yüzlerce insan bunları rivayet etmiş yani. Ve birden o kumlardan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü çıkıyor. Eyvah eyvah diyor, atıyor böyle. Sihir sihir diyor. Başka söyleyeceği bir şey yok. Onun için kumlara da rahmet, taşlara da rahmet Allah'ın Resulü. Çünkü ağaca da rahmet, hayvanata rahmet. Sahibi tarafından böyle eziyet edilen hayvan da geliyor Allah Resulüne. Sahibime söyleyin diyor, bana merhamet etsin diyor. O da Efendimiz de çağırıyor sahibi, niye bu hayvana bu kadar eziyet ediyorsun diyor yani. Dala böyle kuvvetle vuran, dala inciten insana da Resulullah Efendimiz, dala vurma diyor ya, dala niye vuruyorsun ki? Yaprak indireceğim ya Resulullah. İyi diyor git, yaprakları silkele şöyle güzel alttan iner. Dala niye vuruyorsun ki? Dal da Allah'ı zikrediyor yani. Şimdi Allah Resulü'nün böyle o gönlünden bütün mahlukata taşan bir merhamete, rahmete bakalım kıymetli kardeşlerim. Bir de bugün yaşadığımız çok sati, biraz da kabaca bir hayata bakalım. Onun için gerçekten bu Allah dostu dediğimiz güzel insanlar da insanlara bu ana mesajı veriyor. Diyorlar ki Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden gitmek suretiyle onun gönül dokusundan güzel hisseler almalı insan, ilahi aşkla, veçle ve muhabbetle kendi iç dünyasında bir derinleşmeye başlamalı. Derinleşmeye gayret etmeli. Çünkü hakikaten dış dünyamızın bir mesafesi var. Elimizin uzandığı bir mesafe var. Gözümüzün görebildiği bir mesafe var. Kulağımızın işitebildiği bir mesafe var. Ama gönül alemi sonsuzluğa doğru gidiyor. Orada sınırı yok. Adı gönül aleminin hak ettiği ilahi tecellilere göre Allah Teala kullarına farklı farklı ikramlarda bulunuyor. Onun için de bu gönül alemindeki yolculuğun kıymetli kardeşlerim en önemli yolu da işte o Allah Teala'nın Rahman ve Rahim isimlerinden sevgili Peygamberimizin de bütün alemlere rahmet olarak gönderilmesinden istifade ederek, yani onları kendi gönlümüze taşıyarak merhamet vasfıyla örnek bir insan olmak. Yine muhterem Osman Nuri Efendi Üstadımızın her zaman söylediği, adeta ezberlettiği bir güzel şey vardır. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin de mizanı, ölçüsü, göstergesi, alameti Allah yolunda yapılan fedakarlıktır, hizmettir. Demek ki iman merhameti, merhamet de başka varlıklara ulaşmayı sağlamış oluyor. Dolayısıyla insan bu hali kazanabilirse hem kendi içinde çok büyük bir huzur yaşar hem de bütün mahlukatın huzurunu ve saadetini sağlama gayreti içinde olur. Hani içinde huzur varsa insanın, içinde gerçekten o ilahi sükûnet varsa, içinde itminan dediğimiz اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ diye kalbin böyle tamamen huzura, sükûne erdiği bir hal varsa, dışarıya da ondan o güzellikler taşar. İçi güzel olan insanın dışına da güzellikler sarkar. O bakımdan ayet-i kerimelerde bize öğretilen dualardan birisi de hani içimizin hep ferah olması. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ اَمَنُوا Ya Rabbi içimizde müminlere karşı, Müslümanlara karşı bir sıkıntı, bir darlık, bir öfke bırakma bizim. Değil mi? Çünkü o oldukça elimiz başka bir hal gösterecek, dilimiz başka bir hal gösterecek. Kısacası her şey içeride olgunlaşıyor, pişiyor ve olgunlaşıyor. İçeriği güzel olgunlaştırırsak dışarıya da olgunluklar düşüyor. İçeride daraldıysa insanın kendisiyle kavgası da bitmiyor. Tamam mı? Rabbi ile de mücadelesi bitmiyor haşa. Çatışıyor Rabbi ile de. Eviyle de çatışıyor, çocuğuyla çatışıyor, hanımıyla çatışıyor, kocasıyla çatışıyor. Ondan sonra sokakta komşuyla çatışıyor. Herkese kavgalı hale geliyor. Ama içeride o ilahi sükûnete erdiyse o sükûnet içinde en acı şeylere bile bir yer bulabiliyor insan. Onları bile adeta böyle sakinleştirebiliyor. En acı şeylerde bile dengesini kaybetmiyor, ölçüyü kaybetmiyor. Onların da hikmet tarafını görmeye başlıyor. Her olayın bir de müsbet tarafını görebiliyorsunuz, güzel tarafını görebiliyorsunuz o zaman. Niye? Bakış açınız çok geniş. Şöyle baktığınız zaman görebildiğiniz alan çok dardır. Eğer burada da ufak bir şey varsa etrafındaki güzellikleri hiç görmezsiniz. Gözünüz oraya takılır yani. Veya burada küçücük bir güzellik varsa da onun dışındaki başka hiçbir şey de görmezsiniz. Ama bakış açınız böyle genişse o zaman hepsini yerli yerinde görüyorsunuz. Adeta hani Merkez Efendi'nin dediği gibi her şey yerinde diyor. Her şey yerinde. Hani Merkez Efendi'ye Merkez Efendi denmesinin sebebi de buymuş zaten. Musluhiddin Efendi esasın galiba. Mürşid diyor ki bir gün, şu kainatı yeniden siz yaratsaydınız, nasıl yaratmak isterdiniz? Hakikaten bize de sorsalar herhalde çok rötuşlar yapmak isteriz yani. O da diyor ki, ya Allah her şeyi yarattıysa, yani acı, tatlı, mümin, kafir, ne varsa yeryüzünde, ay, yıldızlar, güneş, ben niye oynayayım ki yani? O nasıl yarattıysa aynen öyledir. Hiç üzerinde oynamam. Her şeyi kendi merkezinde bırakırım diyor. Ha, o zaman senin adın bundan sonra Merkez Efendi olsun. Yok ben burayı beğenmedim. Cenab-ı Hak مَا تَرَى فِي خَلْقَ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتُ buyuruyor. Değil mi? Allah'ın yarattıklarında hiçbir çatışma, hiçbir eksiklik göremezsin. Kainatı yeniden sen mi düzelteceksin yani? Neyse o. Güneşi buraya koyardım, ayı buraya koyardım, yıldızı buraya koyardım. Bir koy bakalım nasıl olacak? Daha şimdiden dünyayı, kıyameti koparırsın yani. Her şey alt üst olur. Onun için gerçekten insan o iç dünyasındaki güzelliği sağlayabilirse kıymetli kardeşlerim, başkalarının da huzurunu sağlar. Özellikle tasavvuf tarihinde gerçekten bu noktada o gönül erli dediğimiz insanlardan, onların gönülleri bir rahmet dergâhı haline geldiği için çok güzel misaller vardır. Bunları belki zaman zaman hep dinlemişizdir ama her dinlediğimizde de içimize ayrı bir güzellik gelir. Her dinlediğimizde, çünkü her anın tecellisi farklıdır kıymetli kardeşlerim. Allah Teala devamlı bir şunatende külle yevmin huve fî şe'nin. O her an ayrı bir ikram halinde kullarına. Dün nail olmadığımız, belki dün dinlediğimiz bir şeyde içimizin böyle coşmadığı bir yere bugün dinlediğimizde mazhar oluruz aynı olayı. Veya bugün dinlediğimizde bir şey olmaz, yarın dinlediğimizde olur. İnsanların hakikatla buluşması, aşkla buluşması, muhabbetle buluşması da bir süreç. İslam'la buluşması gibi. Zaman içinde. Beni son zamanlar, belki geçen sohbet anlattı mı bilmiyorum ama birkaç yerde anlatıyorum çünkü bazen üst üste geliyor. çok etkilendiğim, böyle hep üzerine tefekkür ettiğim bir husus, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in babasının Müslüman oluş süreci. Ebu Bekir Efendimiz ilk Müslümanlardan, değil mi? Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir. Ama Ebu Kuhafe ta 21 son yıl sonra, 22 yıl sonra babası Mekke fethinde Müslüman oluyor. 13 yıllık Mekke döneminde Resulullah Efendimiz'in oğlunuz Resulullah'tan hiç ayrılmıyor yan yana yani. Mağarada bile, hicrette yan yana. Medine döneminde bir onunla savaşıyorsunuz, hâlâ İslam olamıyorsunuz. Ama gün geliyor artık, Mekke fetholuyor. Demek ki o zamana ayarlanmış her şey. Hidayet o zamana yazılmış diyelim yani. Onun için özellikle tebliğ faaliyetinde, irşaat faaliyetinde bulunanların en önemli vasfı zamanı gözetmek ve sabırdır. Cenab-ı Hak da o noktada güzelliklere kavuşmak için de insanlara وَمَا يُلَكَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَكَّاهَا اِلَّا ذُو حَظًّا عَظ۪يمٌ buyuruyor. Yani bütün bu güzelliklere, yani kötülüğü iyilikle savan, ondan sonra şeytandan bir dürtü geldiğinde Allah'ı hatırlayan, kısacası ilahi güzelliklerle buluşma ancak sabırla olur, bir de nasiple olur diye. Manevi hayat da öyledir. Manevi buluşmalar da daha çok bir nasiple olur. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, bu menkıbeyi de belki çok duymuşsunuzdur. Ebu Hafs Hattat Hazretleri'nin. Bayezid Bistami Hazretleri bunu anlatıyor. Zamanımızda diyor binlerce veli vardı. Fakat asrın kutupluğu vazifesi Ebu Hafs adında bir demirciye verilmişti. Demirci. Bunun hikmetini öğrenmek için onun dükkanına gittim diyor. Allah Allah, bu kadar veli var, bu kadar alim var ama bize malum oldu ki asrın kutbu Ebu Hafs Hattat, yani demirci Ebu Hafs. Acaba bunun hikmeti nedir diye. Vardım ki diyor, çok dertli, mahzun, mamum bir insan, üzüntülü. Çocuğunu mu kaybetti sanki acaba? Dünya mı koptu, kıyamet mi koptu, parası mı kaldı bir yerde? Elimi yandı ki, bu kadar dertli bu insan. Sebebini sordum. Büyük bir hüzünle dedi ki, benim derdimden daha büyük bir dert, benden daha dertli bir insan yok bu alemde. Derdim şudur ki, acaba kıyamet gününde ümmetin, Muhammed'in hali ne olacak? Ben yatıyorum, kalkıyorum, kendim de ümmeti Muhammed'in içindeyim. Bu ümmeti Muhammed ne olacak? Bakıyorum çünkü diyor herhalde, ümmeti Muhammed'in gidişatı gidişat değil veya daha güzel olabilir. Herhalde bugün de ümmeti Muhammed'in derdinde olan insanlar vardır Allahu alem. Niye? Yani gidişimiz güzel değil. Ümmeti Muhammed olması gereken yerde değil şu anda. Evet. Resulullah Efendimiz olsa tabii onun adına bir rol biçmiyoruz ama baksa böyle ümmetine herhalde mahzun olurdu Resulullah Efendimiz. Değil mi? Gazze'den mahzun olmaz mıydı Resulullah Efendimiz? Mahzun olurdu yani. Mescid-i Aksa'dan mahzun olmaz mıydı? Keşmir'den mahzun olmaz mıydı Resulullah Efendimiz? Miyemlar'dan mahzun olmaz mıydı yani? Değil mi? Mahzun olurdu gerçekten yani. Ve belki derdi yani, hadi bakalım ümmeti yani. Belki de tekrar Ebu Bekir'ini, Ömer'ini, Muaz'ını, Enes'ini, Sa'd'ını yanına alır, sizden ses çıkmıyor, ben gidiyorum derdi Efendimiz, Allahu alem. Onun için de Ehlullah dediğimiz güzel insanların kendi dertlerinden çok ümmet derdi vardır. Ümmet derdi. Ümmet derdi demek, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanların hem dünya hayatındaki güzellikleri, huzurları, ibadet hayatları, izzetleri hem de ahirette Allah Teala'nın lütfuna nasıl mazhar olacakları konusundaki dertleridir. Bunu fiilen hareketleriyle yaparlar, bu derde çare bulurlar veya hiçbir şey olmazsa dualarıyla. Dönelim konumuza. Ardından da diyor ağlamaya başladı. Beni de ağlattı. Merak edip sordum. Dedim ki, üstad, halkın azaba düçar olmasından niçin bu kadar kederleniyorsun ki? Herkes kendi hayatından mesul yani. Bütün bu ümmetin derdini sana kim verdi ki? Ebu Hafs Hazretleri dedi ki, Benim fıtratım var ya, benim yaratılışım, benim fıtratım merhamet ve şefkat mayasıyla yoğrulmuştur. Benim mayamda var bu. Yani kul küllün ya'melu alâ şâkileti. De ki herkes kendi fıtratı üzere yaşar. Bunun Mesnevi'de çok güzel bir menfi yönden örneği vardır. Bir gün akrep bir nehirden geçecek ama gelmiş, nehire girse boğulacak. Oradan da bir kurbağa geçiyormuş. Demiş ki kurbağaya, ne olur demiş, sen yüze yüze gidiyorsun, ben sana yük olmam. Beni sırtına al, karşıya kadar geçiriver. Kurbağa demiş, ya bak senin iğnen var. Sen bana yolda zarar, yok yok demiş, zarar filan vermiş, söz. Ben senin sırtına yapacağım, benden hiç zarar gelmez, korkma. Beni karşıya bırakacaksın, o kadar. Tabii çıkmışlar nehrin ortasına gelince, akrep iğnesini batırmaya başlamış. Kurbağa demiş ki, ya demiş, hani söz verdin ya. Ya o da söz verdim ama benim fıtratımda bu var demiş ya, ben nasıl değiştireyim yani. Ben nereye binsem oraya iğnemi sokarım demiş yani. Benim elimde değil ki bu. Evet, insanın fıtratında merhamet varsa, önüne surlar gelseniz surları aşar, merhametin tecellisini gösterir. Ama fıtratında mikrop varsa, o mikrobu da ne yapar? Yapar, bir yerde çıkar yani. Onun için Hazret diyor ki, benim fıtratım merhamet ve şefkat mayasıyla yoğrulmuştur. Şayet ehli gafletin bütün azabı bana yükletilip onlar affedilse ben bundan ziyadesiyle memnun olurum. Benim derdim de son bulur. Yani bu ümmeti Muhammed azap görmesin. Bana yüklense gene ben ondan bile memnun olurum. Bunun üzerine anladım ki diyor Ebu Hafs Hazretleri işte bu söz üzerine merak edip gitmiştim. Niye bu zata böyle bir kutbiyet verildi diye anladım ki Ebu Hafs Hazretleri nefsi diyenlerden değil, peygamber meşrebinde olup ümmeti diyenlerdendir. Onun için rahmet peygamberi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönül ikliminden hisse alan peygamber varisleri, Allah dostları, gönül erleri de her halleriyle kendi gönüllerini bir rahmet dergahı haline getirirler. Gerçekten böyle baktığımız zaman hemen hemen özellikle altın silsile diye ifade ettiğimiz bu güzel silsilenin her birinde o gönüldeki büyük merhameti görüyorsunuz. Ama bu sadece bir söz olarak değil, hayata yansımış yani, hayatlarına yansımış. Yani Ubeydullah Ahrar Hazretleri var, böyle çok büyük bir çiftlikleri var Hazretlerin. Ki zaman bir dönem gelmiş, başındaki sarığı bir lokantaya verip o kadar ihtiyacını, bir şey yok yani. Ama Allah Teala sonunda da ikram etmiş. Lokantaya gitmiş, bakmış bir garip var kapının önünde. Demiş ki, verecek başka hiçbir şeyim yok ama şu sarık demiş, bak yani sarılan şey, temizdir. Bundan bulaşıkları filan korularsınız ama bunun karşılığında şu garibe bir yemek verin. Ama Allah Teala sonra da imkanlar vermiş bu zata. Ondan sonra böyle büyük çiftlikler olmuş. Oraya ihvanı, evlatları bir yaz gününde bir çadır kurmuşlar Hazreti istifade etsin diye. Bakmış ki herkes dışarıda, ben gidip çadırda nasıl oturacağım? Demiş ki, ya müsaade edin demiş, ben şöyle bir tarlalara dolaşmak istiyorum. Bakayım ne var ne yok oralarda filan. Ben gelinceye kadar siz çadırda eyle oyalanın. Gelince de ben girerim çadıra. Hazreti Tabibi gitmiş, ta akşam güneş müneş her şey gittikten sonra dönmüş gelmiş. Şimdi biraz ben kalayım çadırda. Ne? Yani evlatları güneşte kalmasınlar diye. Gerçekten de yani tanıdığımız Allah dostları, menkıbelerine duyduğumuz Allah dostlarında hep o başkaları yedikçe mutlu olan, başkaları güldükçe mutlu olan, başkaları sevindikçe mutlu olan bir anlayış var. Ben yiyeyim de ne âlâ, ben giyineyim ne âlâ, beni başkası ilgilendirmez değil. Nerede böyle bir acı varsa onu dindirmeye, nerede bir hastalık varsa ona şifa bulmaya, nerede bir ihtiyaç varsa onu gidermeyi hayatlarının merkezi haline getirmişler. Onun için deniyor ki işte imanın ilk meyvesi merhamet, onun da göstergesi fedakarlıktır diye. Yine çok etkilendiğim Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri var biliyorsunuz. Makamı vardır Kars'ta ama esas kabri bir vesileyle Allah lütfetti gitmişti ki Kuzey İran'a. Orada Harakan şehrinde Hazret'in kabri, medresesi, hem dergahı var, hem medresesi var. Onun da çok meşhur bir sözü vardır. Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada bir din kardeşimin parmağına bir diken batsa, o benim parmağıma batmıştır, hatta kalbime batmıştır. Bir kalpte hüzün varsa, o kalp benim kalbimdir. Tabii o zaman Türkistan dediğim bütün Orta Asya, oradan da Şam'a kadar, evet bugün Şam'da da hüzünler var, değil mi? Gerçekten bir takım müminler orada böyle korku içinde ama Rabbim müminlere de inşallah bu hüzünleri dağıtacak maddi ve manevi güçler verir diye dua etmek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Onun için önümüzdeki mevsim Ramazan'ın adeta artık önlerine gelmiş oluyoruz. Hemen hemen Ramazan'ın kapısı açılacak. Bu zamanları hem bugüne kadarki bir takım eksiklerimizi tamamlamak hem de güzellikleri kazanmaya da bir fırsat bilmek lazım. İnsan suresinde ebrar dediği Cenab-ı Hakk'ın genelde meallerde iyiler diyor ama ebrar farklı bir zümre. Hani ayet-i kerimede de geçiyor. Ya Rabbi bizim canımızı ebrar dediğimiz o halis kullarla beraber al. Hem dünyada onlarla beraber olalım hem de ahirette onlarla beraber olalım. Cenab-ı Hakk'ın ebrar diye, hani iyilerin iyisi, elbir iyilik demek. Türkçemize biraz daha böyle geliştirecek olursa, iyilerin de iyisi, güzellerin de güzeli bir zümre vardır. Kalpleri güzel, dilleri güzel, elleri güzel, her işleri güzel yani. Allah'ın güzel dediği güzel. Evet. O güzellikler şüphesiz kâfur katılmış bir kadehten yani cennet şarabı içerler. Zira onlar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Demek ki ebrar zümresinin ilk vasfı verdikleri sözü yerine getirmek. Hangi sözden başlar bu? Eles bezmindeki kulluk sözünden. Eles bezminde verdiğimiz Elestü bi Rabbüküm hitabına kâlû bela diye ifade edilen evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Oradan başlar. Verdiğimiz ilk söz odur. İlk ahit odur. Tamam mı? İlk misak odur. Eles bezme dediğimiz ruhlar aleminde sen bizim Rabbimizsin sözüdür. İşte o sözü unutmamak lazım hiç. Onun için seherlerde o seyyidül istiğfarda ve ene ala ahdike ve vaadike mestatadu diyoruz. Hadiste geçtiği şekilde. Ya Rabbi ben gücüm yettiğince o eles bezminde verdiğim sözde durmaktayım. Bir söz bak. Ve ene ala ahdike ve vaadike. Sana verdiğim sözde ya Rabbi gücüm yettiğince durma gayreti içindeyim. Ama hatalarımın farkındayım. Beni affeyle, senden başka affeyleyen yoktur diye her sabah Resulullah Efendimiz'in bize öğrettiği bu istiğfarı yapıyoruz. Demek ki ebrar zümresinin ilk vasfı hem kulluk babında Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözde durmak hem de hayat boyu verdiğimiz bütün sözlerde durmak. Ailemize söz verdiysek o sözü yerine getirmek. Çocuğumuza söz verdiysek o çocuğu sözü yerine getirmek. İş hayatında söz verdiysek o sözde durmak. Siyasette söz verildiyse o sözde durmak. Nerede ağzınızdan bir vaat çıktıysa onun için vaat ettiğinizi yerine getirin. Yerine getiremeyeceğinizde vaat etmeyin. Ölçü bu. Müslümanın hayat ölçüsü bu olmalı. Ben şu anı kurtarayım diye aman bunun sesini keseyim diye söz verilmez. Yerinize getiremeyeceksin, bırakın ağlasın. Ama yerine getirebilecekseniz söz verin, verdiğinizde yerine getirin. Yani konular biraz iç içe giriyor. Resulullah Efendimiz bir gün bir sahabesini ziyaret ediyor. Orada da bir hanımcağız çocuğu bahçede oynuyormuş. Aman evladım gel diyor, bir türlü gelmiyor. Bak gel sana hurma vereceğim diyor. Resulullah Efendimiz geldiği zaman hurma verecek miydin diyor. Var mı hurman? Yok ya Resulullah, başka türlü nasıl getireyim ki diyor. O zaman diyor bak sözünde sen yalancı olursun. Çocuk hocam, yok. Hele hele çocuklara verdiğimiz sözü muhakkak yerine getirmeliyiz. Başkasını belki ikna ederseniz mazeret bulursunuz ama çocuğunuza söz verip de yapmadıysanız, yapamadıysanız o asla unutmaz. Annem bana söz verdi, yapmadı der. Babam bana söz verdi, yapmadı der. Onun için özellikle çocuk terbiyesinde buna daha da dikkatli olmak lazım. Canım ne yapayım, baş edemedim, ben buna bir söz vereyim de şu işi halledelim. Yok, etmez, olmaz öyle. Söz verdiyseniz yapacaksınız, yapamayacaksınız. Asla ve asla söz vermeyeceksiniz beşeri ilişkilerde. Onun için Ebrar zümresinin ilk vasfı olarak Cenab-ı Hak ayet-i kerimede onlar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler derken, sözünü yerine getirmeyenleri şiddeti her yöne yayılmış olan bir gün bekliyor. Ayete baktığınız zaman ondan korktukları için sözlerini yerine getirirler. Çünkü öyle bir gün var, sözünü yerine getirmeyenler için sözlerini, onları şiddeti her yere yayılmış bir gün bekliyor. Ve sonra da işte esas onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime, esire verirler. Bununla ilgili menkıbeler yoktur biliyorsunuz. Sonra da esas işte gönül kıvamı burada kıymetli kardeşlerim. Gönlün dergah olmasının ana kaynağı bu ayet-i kerime. Derler ki biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık bekliyoruz ne de teşekkür bekliyoruz. Yani Müslüman bir iyilik gördüğü zaman teşekkür etmeli. Ama bir iyilik yaptığı zaman teşekkür beklememeli. Evet. Bir iyiliğe mazhar olduysak o bizim vazifemizdir. İyiliğe teşekkür etmek gerekir. Ama bir iyilik yaptıysak illa ki teşekkür de beklememeli. Teşekkür bekleyince o zaman nefsimiz adına bir şey beklemiş oluyoruz. Allah'ın rızası kalkıyor. Ya bir teşekkür bile etmedi. Şükür Allah'a. Ama insan kendisi teşekkür etmesini bilmeli. Bak o ayrı. Teşekkür etmeyi bilmeli ama bana teşekkür edilsin derdinde olmamalı. Teşekkür etmese de biz Allah için yaptık, yine veririz. Ama bugün tam tersindeyiz. Çok zaman teşekkür etmeyi unutuyor ama teşekkür edilmeyi de çok bekliyoruz. Evet, herkes bize teşekkür etsin ama biz kimseye böyle bir teşekkür borcumuz yok gibi bir ruh hali taşıyoruz ki bu da çok sıhhatli bir gönül kıvamı değil. Devam ediyor tabii ayet-i kerime. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Zira biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden korkuyoruz. İşte bu kıvamda olanlara da, evet bu korku içinde olanlara da Allah onları o günün fenalığından korur ve onların gönüllerine bir parlaklık, bir sevinç verir. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا Nasıl ilahi bir müjde! Gönlünü bu kıvama getirmiş, yaptığı iyilikten bir teşekkür beklemeyen ama kendisi her iyiliğe karşı şükür ve teşekkür içinde olan kullara Allah her türlü o acıklı gününden korur, sonra da onlara çok büyük bir esenlik verir, bir parlaklık verir. Sabretmelerine karşılık da onlara cenneti ve cennetin diğer lütuflarını Cenab-ı Hak lütfeder. Evet. Ve cezahun bima saberu cenneten ve harira. O gün onların alacakları karşılık. Ceza Türkçemizde daha çok sadece bir suça karşılık olan husus için söylenir ama Kur'an-ı Kerim'de ceza iki taraf için de geçerli. Karşılık demek. Suçun da karşılığı cezadır. İyiliğin de karşılığı yine Kur'an ifadesinde cezadır. Ceza emmer rabbike ata'en hisaba. Rabbinden böyle hesapsız bir ikram karşılığı vardır onlara. Kime? Muttakilere. Evet. Öbür taraftan da suçlu olanlara da yine suçlarının karşılığı olarak da çok büyük bir karşılık vardır, ceza. Ama müminler için ceza, diğer taraftan ikram manasına, kafirler için ceza ise bir azap manasınadır. Burada Allah Resulü'nün tabii bütün bu güzelliklerin kaynağı sevgili Peygamberimizin hayatından bize akseden güzellikler. Düşün ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir gazvesinde malum Müslümanlar bir kuyunun başında oluyorlar. Ertesi gün müşriklerden birisi Hakim bin Hizam geliyor ve Müslümanların kuyusundan su almak istiyor. Hemen sahabeler yarın bunlarla harp edeceğiz. Sularını bulsunlar bir yerden demek istiyorlar. Resulullah Efendimiz diyor ki o su Allah'ın suyudur yani. Yarın onlar bize düşman onlar ama bugün suya ihtiyaçlar var, suyunu alsınlar. Şimdi geçen de arz etmiştim. Bir Allah Resulü'nün şuna bakın yani. Düşmanına su veren bir peygamberin ümmetiyi biz bugün. Şimdi yazık Gazze'de elektriğini kesiyor, suyunu kesiyor, yolunu kapatıyor. İslam farkı. Gerçekten kıymetli kardeşlerim, 571'de insanlık ne kadar İslam'a muhtaçsa, 2024'te ondan daha şiddetli. Şu alem 7 milyar insan İslam'a muhtaç. Ama Resulullah Efendimiz'in bize öğrettiği İslam'a muhtaç. Bizim nefsimizin, keyfimizin yaptığı, yaşadığı, istediği İslam'a değil. Bize kalsa biz bir rahat farklı taşıyacağız. Ama öyle değil. Allah Resulü düşmanına bile su veriyor, alsınlar suyu diyor. O gün sadece Hakim bin Hizam, daha sonra Müslüman oluyor bu da yani. Diğer müşriklerin hepsi gerçekten o gün Bedir'de öldürülüyorlar. Sadece o Hakim bin Hizam ileride hidayette şerefleniyor. Yine Müslümanlara yıllarca her türlü zulmü reva gören Mekke müşrikleri açlık ve kıtlığa maruz kaldıklarında rahmet Peygamber Efendimiz onlara erzak gönderiyor Mekke fethinden önce. Böylece gönülleri de alıyor. Yani bu kadar bize siz zulüm ettiniz, haksızlık yaptınız. Bizim Mekke'den çıkmamıza da sebep oldunuz. Tabii Mekke'den çıkmasının ayrı hikmetleri var ama Allah Resulü oradaki Mekke'deki insanların aç kalmasına razı olmuyor. Susuz kalmasına razı olmuyor. Medine'de elde edilen ganimetlerden olsun diyor. Onlar müşrikler ama biz o coğrafyada büyüdük, orada büyüdük. Onların içinden buraya geldik. Belki de bu ikramlar vesilesiyle de Allah kalplerini İslam'a ısındırır diyerek kıymetli kardeşlerim, onlara da ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikramlar gönderiyor. Burada çok tarihimizde güzel bir latife vardır, onları bilirsiniz. Tabii Müslüman'ın bu rahmet gönlü sadece insana değil, hayvana da yansır. Burada uzun uzun misaller var ama çok böyle bir tarihi misal vardır. Kanuni Sultan Süleyman sarayının bahçesinde armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülmesi için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den bir beyitle fetva istemiş. Armutları karıncalar sarmış. Kanuni Sultan Süleyman da böyle bir tatlı bir şiirle fetva istemiş Ebu Suud Efendi'den. Demiş ki, ''Dırakta gel ziyan etse karınca, zararı var mıdır onu kırınca?'' Ağaçlara karıncalar zarar veriyor. Biz bunları telef etsek bir zarar işe olur mu? Vebali olur mu? Şiir de güzel ama. Dirahta ger ziyan etse karınca, zarar var mıdır anı kırınca. Padişahın bu fetva talebine Ebu Suud Efendi de bir beyitle cevap vermiş. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan hakkını alır karınca demiş. Evet. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan hakkını alır karınca. Evet, Kanuni Sultan Süleyman olursun ama karıncanın da hukuku var. Kısacası bütün mahlukatın üzerimizde bir hakkı var. Bütün mahlukatı merhametle, hizmetle, ikramla kıymetli kardeşlerim kuşatmak lazım. Müslümana düşen budur. Ve gerçekten de manevi terbiye dediğimiz, seyri sülük dediğimiz, tasavvuf dediğimiz de insanda bu kıvamı gerçekleştirmektir. Cenab-ı Hak hepimizin gönüllerini inşallah bir rahmet dergâhı haline getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Hele hele bu mevsimler, şu güzel mevsimler tam da böyle bu gayretin içinde olma mevsimidir. İnşallah bu mevsimlerden kazançlı olarak çıkarız kıymetli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.